Ayrım 4, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 35. Sonra sözleriyle. Ve yürümeye devam ettik ıslık çalarak, Kızılay'daki buluşma noktamızdan bulvar boyunca aşağıya, Zafer Meydanı'na doğru. Sakarya kavşağını geçtikten sonra da ıslığı bırakıp marşı söylemeye başladık. İstanbul Üniversitesi'nde oluşan yeni sözleriyle. Olur mu böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Bugün o günü hatırlarken gözümün önüne şunlar da geliyor. Biz bulvarın kaldırımından Zafer Meydanı'na doğru birbirine uygun sayılabilecek adımlarla yürüyorduk. Önümüzde yürüyen insanlar biz onlara yaklaştıkça hemen kenara çekiliyorlar, bize yol açıyorlardı. Şunu fark ediyorduk, biz geçtikten sonra onların bir kısmı da bize katılıyordu. Yanımızdan veya arkamızdan yürümeye başlıyorlardı. Marşı bazıları sadece müziğini mırıldanarak, bazıları duyup öğrendikleri kadarıyla sözlerini tekrarlayarak söylemeye çalışıyordu. Bulvarın bizim gittiğimiz yöne göre sağındaki Tuna Caddesi'ne sapılan yerine gelince başımı çevirip arkaya baktım. Arkamızda çok büyük bir topluluk oluşmuştu. Yüzlerce insan bizi izliyordu. Belli ki hesabımız doğru çıkmıştı. O gün Kızılay civarında dolaşanların çok büyük bir bölümü 555K mesajını daha önce almıştı. Onun için oradaydılar. Bizim yürüyüşümüzü başlangıç çağrısı gibi algılamışlardı, hemen katılmışlardı. Bizden daha uzak yerlerde olanlar da bizim bulunduğumuz bölgedeki hareketlenmeyi fark edince o harekete katılmak için koşmaya başlamışlardı. Bulvarın o zamanki geniş kaldırımlarında biz ilk adımları atanlar önde yürüyorduk. Daha sonra katılanlar yanlarda ve arkadaydılar. Orada o zamanki Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin ve Demokrat Parti'nin örgüt merkezleriyle bazı lokallerin bulunduğu ünlü binanın önünde ilk resmi kıyafetli polisleri gördük. O binanın önü zaten Nisan ayındaki gösterilerden beri kritik bir noktaydı, anlatmıştım. 19 Nisan'da orada göstericilere şiddetli bir polis müdahalesi olmuştu. Binanın içindeki Demokrat Parti örgütünün bürosuyla dernek lokallerinde oturan bir kısım iktidar milletvekilleri o pencerelerden yaptıkları gözlemler sonunda aşağı inip bina dışına çıkmışlar. Polisleri bunu alın, şunu da yakalayın diye yönlendirmişlerdi. Bakınız ve ihtilal. Yani bizim için tehlikeli bir mıntıkaydı orası. Ama bizim o gün oradan geçerken gördüğümüze göre polislerde henüz bir hareketlenme yoktu. Gerçi binanın pencerelerinden aşağıyı seyreden başlar görülüyordu. Bizim Gazeteciler Cemiyeti lokalinin pencerelerinin durumu da öyleydi. Ve polis müdahalesi. Önde biz, arkada yüzlerce kişi kaldırımlarda yürümeye devam ettik, o binayı geçtik, Zafer Meydanı'na doğru ilerledik. Fakat meydana varırken kendi aramızda ayaküstü konuşup bir karar verdik. Artık daha aşağıya gitmenin anlamı yoktu. Gösteri yeri yürüyüşe başladığımız Kızılay Meydanı ve civarıydı. Herkes oraya dönmeliydi. Zaten amaç gerçekleşmişti, gösteri başlamıştı, katılım çok iyiydi. Biz etrafımızdakileri yeniden Kızılay'a doğru yönlendirmeye çalışmalıydık. Öyle de yaptık. Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğümüz kaldırımın Zafer Meydanı'na ulaştığı yerde durduk. Orada o zamanki Pan Amerikan Hava Yolları'nın bürosu vardı. Onun önünde durup Coşkun Irvalı'nın yönetiminde İstiklal Marşı'nı söyledik. Sonra olduğumuz yerde geriye döndük. Bizim geldiğimiz kaldırımların tamamını hınca hınç doldurmuş olan topluluktakiler de oldukları yerde geriye döndü. Hep birlikte Kızılay'a doğru dönüşümüz başladı. Bizim mülkiyeli küçük grubun durumu bu defa değişmişti. Artık topluluğun en önünde değil, en arkasındaydık. Daha önce en arkamızda olanlar ise en öne geçmiş olmalıydılar. Yürüyüşün hızını artık onlar belirliyorlardı. Olay gene bulvarın Tuna Caddesi ile birleştiği kavşaktaki bizim Gazeteciler Cemiyeti ile DP örgüt binasının bulunduğu binanın önünde çıktı. Orada polislerin toplanmaya başladığını biraz önce anlatmıştım. Bizim Zafer Meydanı'na gidip geri dönüşümüze kadar polislerin sayıları artmıştı. Önce bizim arkamızdayken artık önümüzde yürüyenlerden bazılarının yolunu kesmek için harekete geçmişlerdi. Orada koşuşmalar başladı. Evvelden en arkadayken artık en öne geçmiş olanlar herhalde Kızılay'a yaklaşmışlardı. Ama öndeki yürüyüşçülerin geride kalanlarından bir kısmı polislerin müdahalesinden ve bazı sivillerin ihbar faaliyetinden kurtulmak için Tuna Caddesi'ne ve caddenin yan sokaklarına sapmaya başlamışlardı. Biz de kendi aramızda hızlı bir karar verip Tuna'ya saptık ve hep bir arada yakalanmamak için birbirimizden ayrılıp dağıldık. Ben oradan bizim Adakale sokaktaki Mülkiyeliler Birliği lokaline gittim. Başlangıçta kimse yoktu. Bir süre sonra gösterinin daha sonraki bölümlerine katılanlardan gelenler oldu. Gördüklerini anlattılar. Anlaşılıyordu ki asıl olaylar bizim yürüdüğümüz kaldırımın karşı tarafındaki kaldırımda çıkmış. Polislerin sayısı artmış. Bir süre sonra oraya başbakan ve bazı bakanlar da gelmiş. Heyecanlı sahneler yaşanmış. Şimdi o sahneleri oradaki görgü tanıklarının anlattıklarından izleyelim. Karakuş'un Volkswagen'i ve Başbakan. O olayları en yakından izleyenlerden birinin gazeteci Emin Karakuş olduğu daha sonra anlaşıldı. Karakuş Hürriyet gazetesinin o zamanki Ankara temsilcisiydi. Gazetesinin bürosu Atatürk Bulvarı'nın bizim yürüyüş yaptığımız tarafındaydı. Gösterileri önce bürosunun penceresinden izlemiş. İzlerken karşı kaldırıma park ettiği yeni Volkswagen arabasını oradan almak için bulvara inmiş ve ister istemez olayların içinde kalmış. Karakuş gördüklerini sonradan anılarında yazdı. İşte Ankara, Hürriyet Offset adlı kitabının o konuyla ilgili bölümünde bizim başlattığımız gösteriye karşı bir kısım Demokrat Partili'nin karşı gösteriye hazırlandığına dair söylentilere de değiniyor. Bu durumun Kızılay'ın o günkü havasını daha da elektriklendirdiğini belirtiyor. O gün akşamüstü Kızılay'da Atatürk Bulvarı'ndaki bürosunun penceresinden bizim yürüyüşümüzü izlerken gördüklerini ve daha sonra yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Bir kalabalık ki Kızılay'dan bakanlıklara kadar iğne atılsa yere düşmezdi. Bu coşku verici gösteriyi bizim gazetenin bürosundan izlerken birden gözüm Kızılay binasının önüne doğru kaydı. Bir de ne göreyim, binanın tam önüne park yaptığım, borç alıp parasını henüz ödemediğim Volkswagen marka küçük otomobilin çevresi kaynıyor. Atlı polisler halkı dağıtmak için atlarını halkın üzerine doğru sürüyor. Bu manzara tabii Karakuş'un heyecanını daha da arttırmış. Gerisine şöyle devam ediyor. Bağırıp çağıranların sesi bir baştan bir başa bütün bulvarı kaplıyordu. Tamam dedim kendi kendime. Bu kalabalıkta bir de arabaya çarparlarsa olan bize olacak. Hemen bürodan fırladım. Arabayı tenha bir yere götürmek için kalabalık arasında zorla yürümeye başladım. Bu sayfalarda iki adet fotoğraf var. Birincisinde Emin Karakuş'un 40 yıllık bir gazeteci gözüyle işte Ankara adlı kitabının kapağı ve ikincisinde de yazısının başlığı Menderes otomobilime nasıl sığındı. Alt yazısı şöyle. Emin Karakuş 5 Mayıs 1960 günü başına gelenlerin bir özetini ilk defa 27 Mayıs'tan 3 gün sonra 30 Mayıs 1960 günkü Hürriyet gazetesinde yayımlayabildi. Bunları daha sonra kendi anılarını topladı, kitapta daha geniş olarak anlatacaktı. Bu arada bir de Volkswagen arabanın fotoğrafı var. Alt yazısı Hürriyet'in Ankara temsilcisi Emin Karakuş'un yeni aldığı arabanın markası Volkswagen'di. O dönemin en hesaplı arabası sayılıyordu. Karakuş Hürriyet bürosunun penceresinden arabasının etrafındaki göstericileri görünce neler hissettiğini sonradan yayımladığı anılarında anlatmıştı. Devletin zirvesi Kızılay'a geliyor. Emin Karakuş'un Kızılay'da Atatürk Bulvarı'nın bizim yürüyüş yaptığımız kaldırımın karşı tarafındaki Kızılay binasının önünde bıraktığı arabasını kurtarmak için harekete geçtiği o sırada aynı Kızılay binası civarında bir başka hareketlenme vardı. Atatürk Bulvarı'nın Sığiye tarafından Kızılay'a doğru arka arkaya iki resmi araba geliyordu. Birincisinde devlet protokolünün ilk üç sırasında yer alan politikacılar vardı. Evet, burada da bir fotoğraf devlet protokolünün ilk üç sırasındaki politikacılar. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Meclis Başkanı Refik Koraltan ve Başbakan Adnan Menderes. Kızılay'da 5 Mayıs 1960 günündeki gösteriler sırasında kimsenin beklemediği bir şey oldu. Devlet protokolünün ilk üç ismi Bayar'ın makam arabasına bindiler, Kızılay'a geldiler. Menderes arabadan inip göstericilerin bulunduğu yere yöneldi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Meclis Başkanı Refik Koraltan ve Başbakan Adnan Menderes. İkinci arabada da İçişleri Bakanı Namık Gedik ve Milli Eğitim Bakanı Atıf Benderlioğlu oturuyordu. Bu gelişin nedeni neydi? Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve beraberindekiler Kızılay'da göstericilerin bulunduğu yere gelip ne yapmak istiyorlardı? Bu gelişmenin ayrıntıları ne o günlerdeki gazetelere yansımıştır ne de 27 Mayıs'ı izleyen zaman içinde yapılan yayınlarda yeteri kadar yer almıştır. Bir fotoğraf daha, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanları da oradaydı. İçişleri Bakanı Namık Gedik ve Milli Eğitim Bakanı Atıf Benderlioğlu'nun bir fotoğrafı yer alıyor. Altyazı, Bayır'ın arabasını izleyen diğer resmi arabada İçişleri Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı vardı. Onlar da göstericilerin bulunduğu yere geldiler. Fakat daha sonra hepsi birlikte bakanlıklardaki başbakanlık binasına gittiler, orada toplandılar. Ayrıca tanıklara değil sadece söylentilere dayanan bazı yayınlarda gerçekle ilgisi olmayan anlatımlar da ortaya çıkmıştır. Burada 50 küsur yıl içinde ortaya çıkan anlatımların en yakın görgü tanıklarına ait olanları göz önünde tutulmuştur. Tanıklardan biri o dönemde Ankara Emniyeti'nin 1. Şube Müdürü olan Niyazi Bicioğlu'ydu. Ankara'da Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerindeki 29 Nisan olaylarında da görevinin başındaydı. Ortalığı yatıştırmaya çalışmıştı. Bakınız ve İhtilal 29. bölüm. Bicioğlu'nun ifadesine 27 Mayıs'tan sonraki soruşturmalar sırasında Kızılay'daki 555K olayı ile ilgili olarak da başvurulmuştu. Bicioğlu olay gününde Kızılay Meydanı'nda görev yapıyordu. Kızılay'dan Zafer Meydanı'na doğru yaptığımız yürüyüşü adım adım izlemişti. Fakat Bayır ile Menderes ve beraberindekilerin arabalarla oraya gelişleri onun için de tam bir sürpriz olmuştu. O haber Bicioğlu'na ancak son dakikada ulaşmıştı. Tahmini şuydu, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve beraberindekiler de Kızılay'a gelme kararını son dakikada almışlardı. Kızılay'daki gösteriyi öğrenince oraya gelirlerse halkın en azından bir kısmının kendilerini görünce iktidar lehinde tezahürat yapacağına inanmışlardı. Zaten bu bölümde belirttim, o konuda bazı iktidar mensuplarının bir karşı gösteri için orada hazır bulunacakları söylentileri sabahtan beri ortalıkta dolaşıyordu. Hürriyet muhabiri Emin Karakuş da o söylentileri duyanlardandı. Niyazi Bicioğlu Yassıada duruşmalarında verdiği ifadenin 555K ile ilgili bölümünde o konudaki izlenimlerini de anlatmıştı. Önce Kızılay'daki benim de katıldığım yürüyüşü izlemişti. Sonra oradan ayrılmak üzereyken o haber ona ulaşmıştı. Bunu şöyle anlatıyor. Yassıada zabıtları İstanbul-Ankara olayları davası hazırlayan Emine Gürsoy. Yanıma memurlar geldiler ve reisi cumhurla başvekil Kızılay'a geliyormuş diye haber verdiler. Ben kendilerinin bakanlıklar yoluyla geleceklerini tahmin ederek hemen bakanlıklara fırladım. Eski meclis tarafından geleceklerini hiç tahmin etmedim. Bicioğlu bakanlıklarda biraz bekledikten ve kimsenin gelmediğini gördükten sonra bu tahmininin yanlış çıktığını fark eder. Anlaşılıyor ki haberi öğrendikten sonraki yanlış hesabı o sıradaki trafik düzenini göz önünde tutarak yapmasındandır. Şunu hesaplamamıştır. Gelenler Cumhurbaşkanı başta olmak üzere trafik düzeninin dışında hareket edebilirlerdi. Gerekirse ters yollara bile girebilirlerdi. Bicioğlu beklediği yere kimsenin gelmediğini görünce kararını değiştirip arabasıyla Kızılay'a döndü. Oradaki polislerden aldığı bilgilerden sonra Sıhhiye tarafına yöneldi. Ve o civarda birdenbire Menderes ve beraberindekilerle karşılaştı. Gerisini kendi ifadesinden izleyelim. Bu sırada Sakarya Caddesi'nin biraz aşağısında, pikniğin biraz yukarısında kahverengi elbiseli, kol manşeti hafif dışarıda bir şahsın önündeki grubun ortasında koşarak geldiğini gördüm. O şahıs Başbakan Menderes'ti. Bicioğlu bunu fark edince hemen harekete geçer. Derhal o istikamete koştum. Şubem aynı zamanda devletin büyüklerini korumakla vazifelidir. Etrafında koruma memurları da görmedim. Son zamanlarda başvekilin de korunması başlamıştı ve bir aydan beri devam ediyordu. Yazarın notu. Bir ay öncesine kadar devlet erkanından çok sayıda görevliyle devamlı olarak korunan şahıs sadece Cumhurbaşkanıydı. Başbakan kendisini koruyan polisleri mütemadiyen kovduğu halde polisler ısrarla kendisini korumaktaydılar. Fakat o gün koruma memurlarını etrafında görmedim. Koşarak yanlarına gittim. Bicioğlu Başbakan'ın yanına yaklaştıktan sonra orada bulunan garnizon komutanı ve merkez komutanı ile birlikte kendisini korumak için önlem alır. Üçü birden ellerini birleştirerek Menderes'in etrafında bir halka oluştururlar. Bicioğlu'nun daha sonraki gelişmelerle ilgili anlatımı şöyledir. Kendisini o tarzikten kurtarmak için yaptığımız halka içinde Kızılay binasının bitişiğindeki özen muhallebi salonunun tam köşesine geldik. Oraya gelince biraz ileriye doğru yürüdü. Kaldırıma çıkmadan evvel halkı bir liderin selamladığı gibi selamladı. Karşıda en ufak bir hareket yok, bir sempati tezahürü yok, hiçbir şey mevcut değildi. Sanki karşısındaki kitle cansızmış gibi bir halde duruyordu. Onlardan mukabele, yani karşılık görmeyen başvekil bu sefer kafasını kaldırdı. Pencereleri, ev balkonları tıklım tıklım dolu olan apartman cephelerine doğru selam verdi. Fakat aynı sessizliği orada da görünce bir sinirlenme oldu. İleriye doğru yürüdü fakat bu sessizlik uzun sürmedi. Bir hareket başladı. Burada benim için yapılacak iki şık vardı. Birisi başvekili oradan uzaklaştırmak, ikincisi de şiddet kullanarak halkı dağıtmak. Benim aleyhimde olmakla beraber başvekili oradan uzaklaştırmayı uygun gördüm. Orada bulunan bir Volkswagen arabasına doğru yürüdüm. Araba Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Emin Karakuş'a ait idi. Menderes Karakuş'un Volkswagen'inde. Şimdi olayın anlatım sırasını Emin Karakuş'a bırakalım. O sırada arabasını kurtarma derdinde olan Karakuş, Kızılay meydanındaki kalabalığı yara yara Volkswagen'inin bulunduğu yere ulaşabilmişti. Sonrasını şöyle anlatıyor. Atlı polisler önümü tamamen kesmişlerdi. Sonunda zar zor yaklaştım, arabaya bindim. Motoru çalıştırarak hemen oradan uzaklaşmak istiyordum. Tam bu sırada 28. Tümen Komutanı'nın bana dur diye işaret ettiğini gördüm. Menderes arabaya iyice yaklaşmıştı. Polisler onu arabaya bindirerek kalabalıktan uzaklaştırmak istiyorlardı. Kapıyı açtım. Menderes ayağını arabaya doğru attı. Bir eliyle de tavanı içeriden tutarak bağırıyordu. Öbür eliyle otomobilin tavanına bir yumruk vurarak ''Bana mı? Yuh ulan!'' diye bağırdı. Bazıları ''Sana yuh!'' diye karşılık verdiler. Arabayı geri vitese taktım fakat gerilemek olanak dışıydı. Otomobilin kapısı hala açık duruyor. Menderes her tarafını yumrukladıkça ben eyvah otomobile bir şeyler oluyor diye meraklanıyordum. Polisler arka tarafta, yani arabanın gerisinde biraz yer açtılar. Ben de geriledikten sonra kalktım. Kapı kapanmıştı, hareket etmiştik. Otomobil Amerikan Haberler Merkezi'nin önüne gelmişti ki yazarın notu sonraki göklerinin bulunduğu yer birden nereye gideceğimiz hatırıma geldi. ''Sizi nereye götüreyim? Evinize mi, makamınıza mı, yoksa başka bir yere mi?'' diye sordum. O bir anda kendine gelir gibi oldu. ''Karakuş, sen beni burada bırak.'' dedi. Kaçmış veya kaçırılmış gibi görünmek istemiyordu. Kavgada kararlıydı. Yine binbir zorlukla direksiyonu sola kırarak geri döndüm. Bu dönüş o kadar zor oldu ki ter ter terliyordum. O zamanki postane şimdiki alıcı dükkanının önüne gelince ''Dur.'' dedi ve kapıyı açarak arabadan indi. Bir şoföre iki zıt emir, dur, hayır, devam et. Başbakan Adnan Menderes, Emin Karakuş'un Volkswagen'ini Kızılay Meydanı'ndaki göklerinin bulunduğu yerde durdurtup arabadan indikten sonra ne yaptı? Bunu yeniden 1. Şube Müdürü Niyazi Bicioğlu anlatsın. Bicioğlu, Başbakan Menderes'i Hürriyet'in Ankara temsilcisi Emin Karakuş'un Volkswagen'ine bindirdikten ve arabanın kalkmasından sonra biraz rahatlamıştı. Bu durumunu ve daha sonrasını Yassıada duruşmasındaki ifadesinin tutanaklarından aktaralım. Tutanaklar şöyle. Sanık Niyazi Bicioğlu, araba yürüdü. Ben büyük bir yükten kurtulmanın sevinci içinde bir sigara yaktım. Başkan, böyle nümayişçiler tarafından hırpalanma falan bir şey oldu mu? Sanık Niyazi Bicioğlu, yok efendim. Bicioğlu'nun bundan sonra anlattıkları o rahatlamasının ve sigara içmesinin fazla uzun sürmediğini gösteriyor. Önce Karakuş'un arabasını durdurması ve Menderes'in inmesiyle ilgili anlattıklarının dışarıdan görünüşünü özetliyor. Araba, yani Karakuş'un Volkswagen'i gitti. Sıhhiye istikametine saptı. Eski Sıhhiye postanesi şimdi alı dükkanı olan yerde durdu. Başvekil indi. Etrafına derhal kalabalık toplandı. Bu gelişme Emniyet 1. Şube Müdürü Niyazi Bicioğlu'nu tabii yeniden harekete geçiriyor. Sigarasını atıp etrafta başbakanı bindirecek yeni bir araba arıyor. Başbakanı oraya getiren Emin Karakuş, Menderes'in inmesinden hemen sonra arabasını kalabalığın arasından çıkarıp uzaklaşmış. Volkswagen'ine güvenli bir park yeri aramaya koyulmuştu. Yani ondan yeniden faydalanmaya imkan yoktu. Biciğoğlu birden orada hareket halinde olan kendi hizmet arabasını görüyor. Bu mavi beyaz bir Chevrolet araba. 10 günden beri Ankara Emniyeti'nin 1. şubesinin emrinde. Arabaya işaret etmiş, gerisi kendi ifadesiyle şöyle: "Araba geldi ve bu sefer başvekili Namık Gedik'in de yardımıyla şiddet kullanarak arabanın içine koydum. Kollarından tutup tazyikle derhal arabanın içine koydum. Bu bir vakadır." Namık Gedik de bindi. Arabaya bindik. Namık Gedik önde, arabanın sağında. Arka tarafta başvekil. Yanında ben ve koruma polisi Gıyasettin benim solumda. Bu şekilde arabaya bindik. Şoföre "yürü" dedik. Şoför benim yanımda, 10 gündür çalışmakta. "Sıhhiye istikametine yürü" dedim. Yürüdü. Yürürken başvekil "nereye gidiyoruz" dedi. "Zat-ı halinizi daireye bırakacağım" dedim. "Bu taraftan mı" dedi. "Arkadan dolaşırız efendim" dedim. Başvekil "hayır, sonra kaçtılar derler" dedi. "Ben kaçmam, onun için geri dönelim" dedi. Ben de "baş üstüne" dedim. Biciğoğlu "baş üstüne" diyor ama bir yandan da başbakanın Kızılay'ı bırakıp başbakanlık binasındaki makamına gitmesi gerektiğine inanmış. Onu buna ikna etmeye çalışıyor. Şoför ise bu iki istek arasında ne yapacağını şaşırmış. Biciğoğlu durumu şöyle anlatıyor: "Zafer abidesinin yanında başvekil arabayı durdurmak istedi ve şoföre kendisinin başvekil olduğunu, emrine itaat etmesi lazım geldiğini söyledi ve durmasını istedi. Ben de yürümesini ve benim emrime uymasını emrettim. Şoför de şaşırmış bir vaziyette. Bir başvekilin, bir de 1. şube müdürünün verdiği emirler arasında kah gidiyor, kah duruyordu. En sonunda ben durmasını emir edince araba durdu. Bu sırada da Kızılay'a gelmiştik. Kızılay'dan öbür yola geçerken araba yavaşladı ve dahiliye vekili Namık Gedik arabadan inmek için bir hamle yaptı. Biciğoğlu anlattığına göre bunu da gene şiddet kullanarak önlüyor. O sırada Biciğoğlu'nun şansına arabanın içindeyken bulundukları yere Cumhurbaşkanı Bayar'ın resmi arabası geliyor. Arabanın içinde yaveriyle birlikte Bayar var. Camı açıp Menderes'i ve Gedik'i arabaya çağırıyor. Onlar bu çağrıya uyuyorlar. Araba onları bakanlıklardaki başbakanlık binasına götürüyor. Kızılay'daki gösteriler Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların oradan ayrılmasından sonra devam ediyor. Kızılay'a o gelişmeler sırasında takviye polis birlikleri ve askerler de gelmişti. Gösterici gençler yer yer sloganlar atıyorlar ama iktidar mensuplarının ayrılmalarından sonra gençlere güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahaleler giderek azalmaya başlıyor. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 46.